Ayrım 15, Arabalarım Erhan Bener, sayfa 149. 7. Paris'te araba kullanmak. Paris'e ilk gidenler trafiğin hızı ve görünüşteki kargaşası karşısında şaşkına dönerler. Gerçekten de kent içinde hız sınırı 60 km olmakla birlikte, kurallar bizde uygulananlardan farklı olduğu için yabancı bir şoför hayli zorluk çeker. Işıklar ve trafik polislerinin işaretleri dışında, sağdan gelenlerin mutlak bir geçiş üstünlüğü vardır. Özellikle ortasında ünlü Arc de Triomphe'un bulunduğu Etoile alanı ve Champs-Élysées bulvarı gibi karmaşık yerlerde bu kurala çok dikkat etmek gerekir. Fransız sürücülerinin hiç acımaları yoktur. Göz göre göre gelir, vururlar, sağa solu çarpılmış arabalarını böylece sizin sigortanızdan yararlanarak onartma olanağı bulunurlar. Paris'te hemen her büyük kentte, artık bizim büyük kentlerimizde de görüldüğü üzere, trafiğin belki de en büyük sorunu arabanızı park edecek yer bulmaktır. Özellikle merkezi yerlerde birçok paralı, açık ya da kapalı park yerleri bulunmasına karşın bazen saatlerce dönüp dolaşmanız gerekebilir. Bir keresinde bir konsere giderken arabamızı almak gafletinde bulunmuştuk. Gideceğimiz yerde ya da yakınında yer bulamadığımız gibi konserin başlama saatini geçirdikten sonra eve döndüğümüzde evimizin civarında da yer bulamayınca bir ara arabayı caddenin ortasında bırakmak geçmişti içimden ciddi ciddi. Paris'te araba park etmenin de özellikleri vardır. Avrupa arabalarının özellikle o dönemde Amerikan arabalarından küçük boyutlarda olmasının bir nedeni yakıt tasarrufu ise bir nedeni de park yeri bulma zorluğuydu. Bizde şoförlük sınavında araba park edilirken vitese takmak ve el frenini çekili bırakmak gerektiği öğretilir. Bu bilgi Paris'te geçerli değildir. Zaten yol kenarlarına bırakılmış olan arabalara bakarken bunu hemen görmek olasıdır. Arabalar tam anlamıyla birbirlerine yapışık durumdadırlar. İnsan hangi mucizevi manevrayla böyle park yapıldığını sorar kendi kendisine. Parisli şoför kaldırım kenarında arabasının kıçını sokacak bir delik gördü mü hemen işe girişir. Bir arkadakine toslar, bir önündekini itekler ve kendine bir yer açar. Bunun böyle olduğu bilindiği için bozulmalarını, zorlanmalarını önlemek bakımından kimse arabasını viteste bırakmaz, el frenini çekmez. Ayrıca bizde olduğu gibi bu duruma tanık olan öteki araba sahipleri de arabalarına çarpılıyor diye feryada başlamazlar. Ama her zaman bu kadar basit sıyrıklarla kurtulamayabilirsiniz. Tamir masrafları da hayli yüksektir. Hal böyle olunca bizde kasko diye bilinen tam güvenceli sigorta primlerinin hayli yüksek oluşu anlaşılabilir bir şeydir. Bizim ev sahibimiz Kont'un eşi sigorta prodüktörüydü. Arabamızı alınca ona başvurmuştum. Bana değişik bir kasko sigorta şekli önerdi. Herhangi bir hasar durumunda, çalınma ve yangın gibi haller dışında, şayet karşı taraf belliyse, kabahat bende bile olsa sigorta hasarı ödeyecekti. Ama gidip kendiliğinizden bir duvara çarparsanız ya da kaza yapan aracı teşhis edemezseniz ödeme yapılmıyordu. Paris'te en sık rastlanan kaza şekli de iki araç arasında olduğuna göre bu durumda büyük ölçüde garanti altına alınmış oluyordunuz. Buna karşılık sigorta primi neredeyse yarı yarıyaydı. 8. Sherlock Holmes vari bir izleme. Bir akşam nasılsa tam evimizin önünde park yeri bulmuştuk. Arabadan çıkarken garip bir önseziyle önümüzde ve arkamızda duran arabalara bir göz attım. Birisi lacivert bir Renault, öbürü kırmızı bir kaplumbağa Volkswagen'di. Sabah evden çıktığımda bir de baktım arabamızın sağ arka çamurluğu ezilmiş. Üzerinde kırmızı boya izi belirgindi. Anlaşılan arkada park etmiş olan Volkswagen park yerinden çıkarken biraz geniş olan ön çamurluğuyla arabamıza çarpmıştı. Ev sahibi madama durumu anlattım. Haklısınız ama aracı bulup durumu kanıtlamamız gerekir. Poliçedeki teşhis sözcüğü bu anlama geliyor. Fena halde canım sıkıldı. Sonra da düşündüm. Bize çarpan arabanın sahibi herhalde o civarda oturuyor olmalıydı. Akşam üşenmeden çevredeki sokakları dolaştım ve iki sokak ötede kırmızı Volkswagen'i buldum. Onun ön çamurluğu da hafifçe ezilmişti ve onun üzerinde de bizim arabanın boyasının izi kalmıştı. Hemen plaka numarasını alarak sigortacımıza bildirdim. Sigortacı polis kayıtlarından arabanın sahibini bulmuş, Fransa'da kaza yapıp da olay yerinden uzaklaşan araç sahiplerine ağır cezalar öngörülmekteydi. Bu nedenle suçüstü yakalanan araç sahibi kaza yaptığını kabul etmek zorunda kalmış. Bizim arabanın hasarı da böylece ödenmiş oldu. 9. İmtiyazsız, sınıfsız, Paris polisi otobüs duraklarına, itfaiye hortum bağlama yerlerine, sokak başlarına park edenlere karşı kesin olarak acımasızdı. Park yeri bakımından bir parça imtiyazlı sayılan diplomat arabaları da bu koşuldan kurtulamazlardı. Bir akşam yine bir yerlere gitmiş, geç vakit eve döndüğümüzde park yeri bulamamıştık. Sağa sola sapıp yer araştırırken bir ara bizim sokaktan sağa döndüğümde dönüş yeriyle otobüs park yeri arasında neredeyse iki arabanın sığabileceği kadar bir yerin açık olduğunu gördüm. Burası köşe başı da sayılmazdı ve görünürde park yasağı levhası da yoktu. Sevinerek arabayı park ettim. Ertesi sabah işe gitmek üzere evden çıktığımda bir de ne göreyim, araba yerinde yok. Telaşlandım. Aklıma hemen çalınmış olabileceği geldi. Ev sahibimizin eşi aynı zamanda sigortacımızdı. Böyle bir durumda derhal polise başvurmamı tembihlemişti. Karakolun yakın bir yerde, bulvarın üstünde olduğunu biliyordum. Koşarak gittim. Aklımdan neler söyleyeceklerimi düşünürken bir de baktım, bizim araba karakolun önünde. Önce saf saf, aferin hırsızları hemen enselemişler diye düşündüm. İçeri girdim, karakolda oturan polisler bizimkilerden pek farkı yoktu. Karşılık beklemeden, günaydın dedim. Ben şu kaldırımın kenarındaki arabanın sahibiyim. Dün akşam çalınmış olmalı, hırsızları yakalamışsınız, teşekkür ederim. İçlerinden amir olduğu anlaşılan biri, çalınmadı biz çektirdik dedi. Şaşırdım. İyi ama görmediniz mi, arabanın diplomatik plakası var. Gördük. Zaten nasıl olsa aramaya gelirsiniz diye depoya göndermedik. Diplomat olmanız arabanızı yasak yere park etmenize hak kazandırmaz. Canım sıkılmıştı. İyi ama dedim, ben arabamı yasak yere park etmedim ki. Alaylı alaylı yüzüme baktılar. Demek öyle. Benim park ettiğim yer sokağın köşesinden de otobüs durağından da yasal uzaklıktaydı. Sorun o değil. O caddede baştan sona park etmek yasaktır. Ben yasak levhası görmedim. Bu kez iş tartışmaya döküldü, pafta açıldı, harita üzerinde işaret ettim. Ben şu sokaktan geliyor, sağa dönüyorum. Döndüğüm yerde park yasağı işareti yok, ben yabancıyım. O caddede baştan sona park yasağı olduğunu bilmem için müneccim olmam gerekir. Birbirleriyle bakıştılar, sonunda hiçbir şey söylemeden arabamı götürebileceğimi söylediler. Sevinçle gittim işe. Kendime kimsenin kullanmaya cesaret edemeyeceği güvenli bir park yeri bulmuştum. Akşam iş dönüşü kendimden emin keşfettiğim park yerine yöneldim ama bir de baktım ki bu kez sokağın tam köşesine park yasağı levhası dikilmiş. Bürokrasinin hızına şaşmadım desem yalan olur. 10. Paris'te yön bulmak. Paris'te araba kullanmak için yalnız gideceğiniz adresi değil, gitmeniz gereken yönü de çok iyi bilmeniz gerekir. Sola dönmeniz gereken yerde sağ kulvarda bulunuyorsanız, bizde olduğu gibi trafiği alt üst ederek sola geçmeniz olanaksızdır. Burada da kentin yabancıları şaşırtan kuruluş yapısına dikkat etmek şarttır. Paris bir yıldız biçiminde yapılandırılmıştır. Caddeler birbirlerine paralel değil, bir merkezden ileriye doğru açılarak uzaklaşırlar. Bunun için harita üzerinden gidiş yolu saptanırken belli başlı dönüş noktalarını iyice ezberlemek gerekir. Paris'teki ilk yılımızda bu yüzden Malesherbes bulvarındaki yerimizden opera alanına gitmek için haritada en kestirme ve düzgün diye saptadığım gidiş yolunun gerçekte en uzun ve en kalabalık yol olduğunu neden sonra fark ettim. Bu kerteriz noktalarından en önemlisi Sen Nehri'dir. Zaten Parisliler de hep sağ kıyı, sol kıyı diye söz ederler. Yolu şaşıracak olursanız hemen nehrin kıyısına çıkmanız gerekir. Nehrin akış yönüne göre akış yönü batıyı, aksi taraf doğuyu gösterir. Ancak buna dikkat ederken ayık kafalı olmanız da şarttır. Bir keresinde nehrin akış yönünün ters tarafında bulunan Büyükelçiliğimizin Ankara Caddesi'ndeki binasında bir kabul resmine davetliydik. Oğlana bir bakıcı tutup gittik. Soğuk karlı bir hava. Davette Türkiye'den gelen konuklar da vardı. Aralarında mülkeden sınıf arkadaşım, çok sevdiğim bir dostum da bulunuyordu. Yenildi, içildi, anılar anlatıldı. Davetten çıktığımızda ikimiz de çakır keyiftik. Sadece karım çok az içtiği için ayıktı. Arkadaşım otelde kalıyordu ama bize konuk olması için ısrar ettik. Dışarıda tipi halinde kar yağıyor, göz gözü görmüyordu. Arabaya bindik. Ben nehrin sağ kıyısında olduğumu biliyorum ya, o tipi de yolu şaşırmamak için hemen nehrin kıyısına çıktım. Yalnız o arada hala aklımın ermediği bir yanlışlık yapmışım. Nehrin tam orta yerinde bir ada vardır. Çite denir. Elçilikten karşı kıyıya geçmek için bir köprüden önce siteye çıkılır. Sonra başka bir köprüden geçilir. Ben siteye geçtiğimizi fark etmemişim. Dosdoğru gidiyorum. Bir yandan konuşuyoruz, bir yandan üçümüz de sigara tüttürdüğümüz için arabanın camları da buğulu. Karım arada bir galiba yanlış yöne gidiyoruz diye beni uyarmak istiyor ama ben kendimden çok eminim. Yalnız bir hayli gittikten sonra tanımadığımız yerlerden geçtiğimizi ben de fark ettim. Neredeyse şehrin dışına çıkmak üzereydik. Tam doğuda olduğunu bildiğim bir yerleşim merkezi olan Charenton levhasını görünce ayıldım. Karşı sahile geçip dönebilmek için de bir hayli yol gelmemiz gerekti. 11. Doğal afetler. Paris'te keyfimiz yerindeydi. Yiğit'i eve çok yakın bir anaokuluna vermiştik. Kısa zamanda Fransızca konuşmaya başlamıştı. Sık sık tiyatrolara, konserlere gidiyorduk. Fransız Türk Kültür Cemiyeti'nin roman ödülünü kazanan Kedi ve Ölüm romanım Fransızca'ya çevrilmiş ve büyük yayın evlerinden biri olan Albin Michel tarafından yayımlanmış, eleştirmenlerce de çok iyi karşılanmıştı. O yaz yeni arabamızla Türkiye'ye gitmeye karar verdik. Yiğit'in sünnet zamanı gelmişti. Annemle babam ilk torunlarının mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyorlardı. Neşecan akrabalara, eşe dosta götürülecek armağanlar için günlerce çarşı pazar dolaştı. Ben de arabanın uzun yol bakımını yaptırttım. Bir sabah erkenden yola çıktık. İlk durağımız Strasbourg'tu. Yolumuz uzun olduğu için kenti gezmeyi daha sonraya bıraktık. Sınırda diplomatik ayrıcalıklı, yani vergisiz, dolayısıyla şişe suyundan daha ucuz benzinle depomuzu doldurduktan sonra Almanya'ya geçtik. Arabamız diplomatik plakalı olduğu için Alman sınır polisi pasaport kontrolü yapmadı. O zamanlar Avrupa'da henüz itibarımız yerindeydi. Ancak 50-60 kilometre gitmiştik ki birden uzun yolculuklarda arabanın torpido gözünde sakladığım pasaportlarımızın yerinde olmadığını fark ettim. Strasbourg gümrüğünde Fransız polisine ibraz ettiğim pasaportları orada unutmuş olmalıydım. Otobandan geri dönmek de bir işkence. Epeyce dolaştıktan, yan yollara girip köprülerden geçtikten sonra dönüş yolunu bulduk. Alman sınırında derdimizi güçlükle anlattık. Fransız karakoluna telefon ettiler. Gerçekten de pasaportlarımızı orada unutmuşuz. Bizimle herhalde epeyce dalga geçmişlerdir. Yoldan, benzinden ve zamandan kazanalım derken boşu boşuna yol, zaman ve benzin kaybına uğramıştık. İlk geceyi otoban yakınında bir otelde geçirdik. Sabah yine erkenden yola çıktık. Münih'te Avrupa'ya ilk çıkışımızda kaldığımız sevimli pansiyonu aradık ama kentin en merkezi yerindeki küçük bina yıkılmış, yerine kocaman bir gökdelen yapılmıştı. Başka bir otel bulduk. Akşam yemeği için yine Hauptbrauhaus'a gittik. Gözlerimle yıllar önce uçakla geldiğimizde burada bize neredeyse zorla yemek yedirmek isteyen dev anası garson kadını aradım ama göremedim. Bu kez akıllandığım için Neşecan'la ikimize yarımşar tavuk, Yiğit'e de bermutat biftek ısmarladım. Yemekten sonra kentin gece görünümüne şöylece bir bakış attıktan sonra otelimize döndük. Ertesi sabah Salzburg yönünde yola çıktık. Avrupa'ya ilk çıkışımızda 3 gün geçirdiğimiz Viyana'nın tadı damağımızda kalmıştı ama yolu uzatmamak için hevesimizden vazgeçtik. Dağlar arasından geçen nefis manzaralı yolları aşarak Maribor'dan Yugoslavya'ya girdik. Birkaç yıl önce yine bu yollarda kış ortasındaki serüvenli yolculuğumun hikayesini anlatmıştım. Ama bu kez hem hava çok güzeldi hem de yollar otoyol biçiminde olmasa bile hayli rahattı. Akşama doğru Zagreb'e geldik ve benim o müthiş kış yolculuğum sırasında gecelediğim otele indik. Ertesi sabah kalktığımızda gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Bir bakıma doğu yönüne güneşe doğru gideceğimiz için buna memnun olmadım değil. Ancak 100. kilometredeki benzinlikten depomuzu doldurduktan sonra hava büsbütün bozdu ve fırtına koptu. Bu yolda bir uğursuzluk vardı anlaşılan. Yıldırımlar şimşekler arasında yolumuza devam etmek isterken bardaktan değil kazandan boşanıyormuş gibi yağan yağmuru temizlemeye cam silecekleri yetişemiyor, camlar da durmadan buğuyla örtüldüğü için önümü görmekte güçlük çekiyordum. Zaten yolda pek görünmüyordu, ne ortadaki çizgi ne de kenarlardaki çizgiler. Trafik de bir yıl öncekinden farklı değildi. Koca koca kamyonlar hızla yanımızdan geçiyor, sıçrattıkları çamurlu sular görüşümüzü büsbütün güçleştiriyordu. Her an şarampole kaymak korkusuyla olabildiğince yolu ortalamaya çalışıyor, bir yandan da arkadan ve karşıdan gelen kamyonlardan çekiniyordum. Yiğit arkada başını annesinin kucağına dayamış, uyuyarak korkusunu bastırmaya çalışıyordu. Derken olanlar oldu. Arabanın hızı giderek yavaşladı ve motor sustu. Birkaç kez marşa bastım ama çalıştıramayınca aküyü boşaltmamak için yeniden denemekten vazgeçtim. Buna benzer bir durum Ankara'ya atandığım günlerde Neşecan'ı Aksaray'a bırakıp dönerken Konya yolunda başıma gelmişti. Ama o zaman hem hava açıktı hem de trafik yoğun değildi. Buradaysa gündüz olmasına karşın kapkara bulutlardan göz gözü görmüyor, dev gibi kamyonlar bütün hızlarıyla yanımızdan geçiyorlardı. Şimdilik ışıklar yanıyordu ama o yağmur perdesi altında iyice yaklaşmadan bizi göremeyebilirlerdi. Ayrıca bataryada ne kadar dayanırdı bilemiyordum. Daha önce olduğu gibi platinlerin kirlenmiş ya da distribütörün ıslanmış olabileceğini düşündüm. Dışarı çıkıp motora bir göz atmak istedim. Şemsiyemi alarak dışarı çıkmak istediğimi gören eşim dehşetle beni engellemeye çalıştı. Gerçekten de çevremize durmadan yıldırımlar düşüyor, şimşekler ortalığı aydınlatıyordu. Ama yapabileceğim başka bir şey de yoktu. Onu dinlemeden dışarı çıktım ama şemsiye hemen ters çevrildi ve ben bir anda tam anlamıyla sırılsıklam oldum. Yağmur çoraplarımın içine kadar girdi. Artık nasıl olsa ıslandığım için ölmüş eşek kurttan korkmaz diyerek şemsiyeyi bırakıp motorun kaputunu açtım. Ancak yağmur öylesine hızlı yağıyordu ki ben ne olup bittiğini anlayıncaya kadar motorun içine su dolabilirdi. Ayrıca o koşullarda usta bir tamirci bile olsam bir şeyi becerebileceğim çok kuşkuluydu. Tekrar içeri girdim. Vakit geçtikçe kaygım artıyordu. Büyük kamyonlardan biri bize her an arkadan çarpabilirdi. Tekrar arabadan çıktım. Geçen arabalara işaret etmeye başladım. Bir sonraki istasyondan tamirci çağırsınlar diye rica edecektim ama kimse durmuyordu. Ben artık tam anlamıyla sucuk gibiydim. Derken nasılsa bir otomobil gelip arkamızda durdu. Hemen koştum. Ne var ki ne ben Sırpça biliyordum ne de onlar Fransızca ya da İngilizce biliyorlardı. Buna karşın yine de tarzancayla karımla oğlumuzu sonraki istasyona kadar götürmelerini anlatabildim. Olur dediler. Hemen geri döndüm. Neşecan beni bırakmak istemiyordu ama tehlike büyüktü. Çabucak hazırlanmasını söyledim. Yiğit uyuyordu. Onu uyandırıp giyindirinceye kadar epey vakit geçti ve arkada bekleyen arabadakiler herhalde sıkıldılar ve bizi bırakıp gittiler. Durum gittikçe kötüleşiyordu. İyice karanlık basmıştı. Hastalanmaktan da korkuyordum ama bunu düşünecek halde değildik. Bir ara öfkeyle marşa bastım. Bir mucize, motor çalıştı. Aslında tabii mucize değildi. Anlaşılan distribütör yağan yağmurdan ıslanmış, daha sonra motorun sıcaklığıyla kurumuştu. Hemen hareket ettik. Motor her an yeniden ıslanabilir ve yeniden durabilir korkusuyla hızlı gitmiyordum. Zaten görüş uzaklığı ve alanı o kadar sınırlıydı ki hızlı gitmem olanaksızdı. 60-70 kilometrelik mesafeyi sanırım ancak 2 saatte alabildik. İkinci istasyona geldiğimizde bir de baktık ki yoldaki hemen bütün araçlar oraya sığınmıştı. Arabanın burnunu sokacak bir yeri güçlükle bulabildim. Ancak o zaman denizden çıkmış gibi ıslanmış olduğum aklıma geldi. Mutlaka kurulanıp çamaşır ve elbise değiştirmem gerekiyordu. Yoksa zatürre olmam işten bile değildi. Zaten bu arada Yiğit de uyanmıştı. Onun da çişi gelmiş sızlanıp duruyordu. O sırada aklıma Yugoslavya'daki eski deneyimim geldi. Zaten yola çıkarken bu gibi durumlar için gerekli önlemi almıştım. Hemen arabadan indim, bagajdan bir şişe viski çıkararak büyükçe bir kahve ve lokanta biçiminde düzenlenmiş olan istasyonun yönetim bölümüne girdim. Anlaşılan iyi havalarda buradan çok turist geçiyordu ki bankoda oturan kadın az çok Fransızca biliyordu. Durumu anlattım. Viski şişesine de bankonun yanına uzattım. Aslında çok iyi bir kadındı. Ne benim halim ne de viski şişesi değil ama Yiğit'in hali onu bayağı duygulandırdı. Bana bir anahtar vererek bir kapıyı işaret etti. Size verecek banyodan başka yerim yok. Oraya girin ve orada hem çocuğunuzun gereksinmesini giderin hem de çamaşırlarınızı değiştirin dedi. Neşecan'la Yiğit banyoya girerken ben de bir koşu arabaya giderek bagajdan böyle durumlar için Neşecan'ın hazırladığı valizi kapıp döndüm. Banyoda kocaman bir küvet vardı. Sıkıntısını giderdikten sonra Yiğit'i onun içine yerleştirdik. Ben de çamaşırlarımı ve elbisemi değiştirdim. Neşecan pek ıslanmamıştı. Rahata kavuşunca bu kez acıktığımızı ve susadığımızı hatırladık. Dışarı çıktım, bankodaki kadına hem teşekkür ettim hem de yiyecek bir şeyler bulup bulamayacağımızı sordum. Çünkü istasyonu dolduran araçlardakiler karınca sürüsü gibi büfeye üşüşmüşlerdi. Kadın, siz içeri gidin ben size bir şeyler bulurum dedi. Gerçekten de biraz sonra Yiğit için bir şişe süt, bize birer bardak çay ve birkaç sandviçle banyonun kapısını çaldı. Para vermek istedim, almadı. Yiğit'i sevip okşadı. Yiğit de günlerden beri ilk kez kendisiyle Fransızca konuşan birisiyle karşılaşınca sevimliliğini gösterdi. 12. Tarihi bir buluşmanın bize ettiği. Yağmur dindiğinde saat 9'u geçiyordu. Arabalar birbiri ardınca istasyondan ayrıldılar. Bulutlar boşalmış, hava açmış, dolunay çıkmıştı. Gaza bastım. Belgrad'a geldiğimizde gece yarısını geçiyordu. Doğruca daha önce müzakereler sırasında kaldığımız otele gittim. Hiç boş yerleri olmadığını söylediler. Bildiğim bir iki oteli daha dolaştık. Her taraf doluydu. Merak edip sordum. Meğer ertesi gün Kruşçev, Başkan Tito ile görüşmek için Belgrad'a gelecekmiş. Oteller bu yüzden doluymuş. Son bir umutla Belgrad'ın en büyük otellerinden olan Moskova Oteli'ne gittik. Resepsiyon memuru uyukluyordu. Bu kez fazla söze gerek duymadan viski şişesini burnuna dayadım ve bize yer bulmasını söyledim. Ses çıkarmadan önündeki defteri karıştırdı. Oldukça düzgün bir Fransızca ile "Her yer dolu, size verebileceğim hiç boş odamız yok," dedi. Bu saatte başka otele gidecek halimiz yoktu. Odanın konforuna bakacak değiliz dedim. Bu geceyi geçirelim de nasıl olursa olsun. Tekrar defterini karıştırdı. Çatı katında iki tane tek kişilik hizmetçi odası var dedi. İsterseniz bir bakın. Neşe Can'la bakıştık. Üçümüz de o kadar yorgunduk ki benzinlikte banyo odası gibi bir yere bile razıydık. Bakmaya gerek olmadığını söyledim. Valizlerimizi aldı. Asansöre bindik. 10. katta indikten sonra merdivenle bir kat daha yukarı çıktık. Bize verdiği iki oda gerçekten de hizmetçi odalarıydı. Hemen yanda da tuvalet vardı ve fena halde kokuyordu. Her şeye karşın yatıp biraz olsun uyuyabileceğimiz iki yatağımız vardı. Neşecan'la Yiğit'e oraya koku daha az gider düşüncesiyle içeri odayı bıraktım. Koku bir yana herhalde musluk da bozuktu ki tıp tıp su damlıyordu. Yine de yatağa uzanır uzanmaz kendimden geçtim. Gecenin bir vakti tatlı tatlı duş görürken keskin bir telefon sesiyle uyandım. Kalın bir erkek sesi dövecek gibi sert sert bir şeyler söylüyordu. Fransızca olarak Sırpça bilmediğimi söyledim ve telefonu kapattım. Tam yeniden dalıyordum ki telefon yine çaldı. Bu kez akşamki resepsiyon memuruydu. Uyandırdığı için özür diledikten sonra o sabah Kruşçev'in geleceğini, kortejin otelin önündeki caddeden geçeceğini, bu bakımdan emniyet memurlarının otelin önüne park ettiğimiz arabamızı çekmemizi istediklerini söyledi. Aksi halde onlar çekip depoya götürürlermiş. Söylenerek kalktım. Bu sırada Neşe Can da uyanmıştı. Düşündük. Saat zaten sabahın 5'i olmuştu. O saatten sonra tekrar gel yat, zaten biraz dinlendikten sonra burnumuza daha keskin gelen o koku ile tekrar uyumak olası değildi. Çabucak giyindik, valizlerimizi alıp aşağı indik. Hesabı ödedikten sonra hemen arabaya atladık ve Niş'e doğru yola çıktık. Orada temiz bir otel bulduk ve o gece kafamızı Siliboviç ile bulduktan sonra kırmızı biber turşusu eşliğinde karnımızı güzelce doyurduk. Erken de yattık. Bulgaristan sınırında Bulgar gümrük memurları Türkçe olarak "Hoş geldin komşu" diye karşıladılar bizi. Diplomatik pasaportumuz olduğunu görünce kenara çektirdiler. Sofya'ya soracaklarmış. Bir saat kadar orada pisi pisine bekledik. Zorunlu olarak bize adam başı $10 bozdurttular. Sofya tertemizdi. Sokaklarda hep kadın temizlik işçileri çalışıyordu. Yiğit'e meyve almak için bir manavın önünde durduk. Kuyruk vardı. Sıra bize geldiğinde baktım. Bizim ancak at ya da eşeklere vereceğimiz şekilde buruşuk ufak ufak elmalardan başka meyve yoktu. 15. ayrımın sonu, sayfa 159.